Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Hepiniz tanıyorsunuz. Işık Hanım, nasılsınız?
Çok iyiyim.
Harikasınız. Yeni kitap ne zaman çıkıyor? Onu bir sorayım ilk önce.
Yeni kitap yani. Hayal ettiğimiz gibi. Olursa her şey. Herhalde Mayıs sonu çıkar. Editörüm haldır haldır çalışıyor. Ben son bölümleri yazıyorum ama tabii editörlük kısmı da oldukça vakit alıyor. Ama kapak tasarımı, arka yazı falan hani ana iskelet her şey hazır. Çok heyecanlıyız zaten. Öyle zannediyorum ki Mayıs sonu çıkacak.
Çok heyecanlıyız derken 150 küsür kişi heyecanlıyız. Çünkü arka kapak yazısını gönderdiniz, okuduk. Gerçekten heyecanlı içindekilerin ne olacağını.
Sen bir kısmını tabii biliyorsun ama.
Evet, ama hani derinlemesine onların bir bütün haline geldiğindeki o bütünsel hali gerçekten çok merak ediyorum. Diyerek başlayalım. Bugün biz hologram kelimesi etrafında dolanacağız. Çünkü sizin ne söyleyeceğinizi, sizin ağzınızdan çıkanları çok bekleyen bir kitle var. Şimdi Işık Hanım diye biri girdi hayatımıza. İşte ben fizikçi felsefeciyim dedi. O kadar güzel fizik tabanlı, bilim tabanlı şeyler söyledi. Bunu işte felsefe tarafına da oturtturunca biz daha iyi idrak ettik. 7'den 70'e herkes ne söyleyecek, hangi programda ne anlatacak koşura koşura onu izlemeye gidiyoruz. Ben kendi programlarımı bile tekrar tekrar izliyorum yani, o yüzden onu söyleyeyim. 7'den 70 derken de bu arada bilinci kastediyorum. 7 ile 70 arasındaki bütün bilinçleri kapsadığınızı düşünüyorum. Herkese indirgediğinizi, bilgilerinizi, bu da çok kıymetli. Buradan herkes adına teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle de çok güzel teşekkür mesajları aldığınızı biliyorum.
Onur duydum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani sadeleştirerek konuşmaya çalışıyorum. Sadeleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Her kalbin idrak düzeyine... Yani aklım yettiğince tabii inmeye çalışıyorum ama herkes her şeyi aynı anda almayacaktır. O da kendi vaktine gibi. Yani şimdi bizi izleyen insanlar da ilk izlemede belki idrak etmeyecek. Bir hafta sonra hayatımda öyle bir olay yaşayacak ki aa diyecek ya kadın buna benzer bir şey söylüyor diye. Evet. Tekrar izleyecek belki orada anlayacak.
Başka onun bir şeyler açılacak.
Bilgi çok kıymetli bir şey. Gerçek salih bilgi. Yani salih bilgi nedir? Hani bilimsel tabanlı ve ben biliyorsun bilim tabanlı olduğu kadar teolojik tabanlı bilgiye çok ehemmiyet veriyorum. Evet. Fakat teoloji derken de sadece Kur'an tabanlı, Kur'an esaslı. Yani Kur'an'da karşılığı olan bilgi benim için ilahi bilgidir. Onun dışında da kanıtlanmış, biliyorsun teoriler üzerinden de konuşmuyorum ve yazmıyorum da, kanıtlanmış, yasalaşmış, yani gerçekten bu böyledir diyebileceğimiz bilgiler üzerinden bilgilerimi iletmeye çalışıyorum. Sizler de bana bu konuda bu platformu açarak yardımcı oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür hep birlikte aslında insanlığın bilincinin bir zerre bile yani yükselişine katkımız olursa ki damlaya damlaya bu iş büyüyor. Ne mutlu bize, başka bir amacımız, başka bir karımız da yok zaten bu işten. Çok teşekkür ediyorum sana.
Ben teşekkür ederim. Harikasınız. O yüzden dediğim gibi bir Engin Işık Kızıltuğ diye bir karakter girdi hayatımıza ve biz tam kim olduğunu bilmiyoruz ama söylediklerini dediğim gibi çok merak ediyoruz. O yüzden bu program biraz da böyle kendinizi anlattığınız, kendinizi biraz tanıttığınız fikir olarak bir program olsun istiyorum. O yüzden ilk soru, size bu kitapları yazdıran şey neydi? Oradan başlayalım.
Ya ben çok küçük yaşlardan beri ilahiyata çok meraklıyım. Yani ailemin, özellikle babamın bu konudaki emekleri. Yani ben çok ufaktım. Hani masal niyetini bize işte Marifetname'den okurdu. Hallacı Mansur Enel Hak okurdu. Ömer Hayyam'ın rubailerini babam ezbere okurdu. Yani o kadar çok rubaisini okurdu ki hani böyle bir ortamda beslendim. Ve işte hep de çocukluğumdan beri, ilkokuldan beri hep fen alanına hep istidadım oldu. Sonra lisedeki öğretmenim, kulakları çınlasın, Etiler Lisesi mezunuyum. O zaman fen bölümündeydim. Hocam, benim fizik hocam, yetiştirdiğim en iyi fizik öğrencimsin, mutlaka lisans eğitimini fizik olarak yapmanı istiyorum dedi ve ben çocukça bir cesaret yani ya 24 tane seçenek hakkı var. Ben hiç 20 yani ikincisini bile yazmadan tek seçenek Boğaziçi fiziğe girdim. Niye Boğaziçi'ni seçtim? Mahallenin okuluydu. Hani başka bir nedeni de yok. Oraya çok yakın oturuyorduk. Kuzenlerim de orada okuyordu. Böylelikle oraya girdim. Tabii çok kıymetli insanlar, çok kıymetli üstadlar, çok kıymetli hocalar tanıdım. Fakat dediğim gibi bilgi tek başına aslında sizi bir yere götürmüyor. Sizin aile içinde yetiştirildiğiniz ortam, o ortamda almış olduğunuz manevi bilgiler, bunlar aslında o bilgileri yorumlamanızdaki farkı ortaya koyuyor. Şimdi ailemden tasavvufla ilgili almış olduğum o bilgilerle birlikte fizik eğitimine başlayınca bir yandan da felsefe, ben böyle çok katı, hani yobaz bir bilim camiası vardır ya, o şekilde böyle madde endeksli, madde tabanlı bir görüşe sahip olamadım. Şimdi bizim okuduğumuz yıllarda hala bilmiyorum şu an lise müfredatta ne yazıyor ama maddenin en küçük parçası atomdu değil mi yani? Katı madde, gerçekliğiyle büyütüldük. Ama şimdi bilim diyor ki atomun %99,9'undan fazlası boşluk. Katı değil. O halde nasıl katı bir dünya, katı bir gerçeklik inşa edebilir? Şimdi tabii üniversitede lisans fiziği çok farklı tabii. Orada kuantum fiziğiyle tanıştık falan derken. Fakat dediğim gibi eş zamanlı felsefe okuyor olmam, geriden işte aileden tasavvufi o bilgilere sahip olmam, o öğrendiğim bilgilerin de bende farklı yerleşmesine sebep oldu. Ben böyle düşünüyorum. Hatta çünkü çok iyi hatırlıyorum, ben o yıllarda da bu yorumları yaparken bana diyorlardı ki ya sen fizik okuyorsun, nasıl Allah'a inanıyorsun? Bu soruluyordu. Ben şimdi ne diyorum biliyor musun Münevver? Ben şunu iddia ediyorum. Bu çok derin düşünüldüğü zaman bu konudaki iddiamın da doğruluğuna kalıbımı basarım. Ben diyorum ki yukarıda ne varsa aşağıda o vardır. Bu şu demek. Biz aslında yeryüzünde keşfettiğimiz, kullandığımız teknoloji diyoruz. Şu teknoloji de şuraya geldi, buraya gittik. Bunlar aslında ezeli hakikatin işleyişleri zaten. Biz onları buluyoruz. Yani fizik bir şey icat etmiyor ki, var olanı keşfediyor. Var olan ne demek? Yaratım yasaları. Yani varlığın esas yasalarını keşfediyorsun. O zaten var. Ve o yasalardan yola çıkarak onların cüz'i taklitlerini yapıyoruz. Ona da teknoloji diyoruz. Hayatı hep bu şekilde yorumladım. Onun için de ben kuantum fiziğini İlahi bilgiye açılan, varlığın gerçekten tüm tezahürlerini görebileceğimiz bilimin zirvesi kabul ediyorum. Tabii büyük üstatlar var bu işe imzasını atmış. İşte Feynman, David Bohm gibi büyük üstatlar hepsi aynı yere varmış zaten. Yani madde yoksa o zaman manaya sarılacağız zaten. Öyle değil mi?
Evet, ama manadan kastettiğiniz de aslında bir bütünlükten bahsediyorsunuz. O aradaki boşluk, maddeler arasındaki boşluk dediğiniz şey, mana diye dediğiniz şey aslında o bütünün bir çarşaf gibi olmasından bahsediyorsunuz ya da işte bir havuz gibi
Şimdi
olmasından.
bugün daha önceki seninle yapmış olduğumuz programlarda da hep anlattığımız bir konu var ya, evrenin tanımı varlığın ve yaşamın bütün tanımını değiştirir. Şimdi varlığın tanımı, evrenin tanımı neydi? Sir Isaac Newton'la madde temelli. Dolayısıyla yaşam ve evren madde temelli kabul edildi. Bununla birlikte ateizm doğdu. Ruh, psişe gibi tüm kavramlar ebedi hayatta buna dahil hepsi reddedildi. Hani işte onun için evrenin tanımı çok önemli. Lokomotif gibi. Sonra Albert Einstein'ın izafiyet teorisiyle birlikte evrenin tanımı değişti. Nedendi? Dedi ki enerji tabanlı. Bu sefer enerji tabanlı olunca bir de termodinamik yasaları işin içine girince ha bitmez tükenmez ve yoktan var olmuş eksilemez bir enerjiden söz edildi. Bu sefer bu evren tanımı ile birlikte varlığın ve yaşamın da tanımı haliyle değişti. Fakat kuantum fiziğiyle çok daha acayip bir tanım geldi. Evren, evet enerji, fakat bu enerji ki ona kuantum fiziğinde o zerrelere kübit deniyor ya, o kübitlerin her biri bilgi taşıyor. Ama neyin bilgisini? Bak kader dediğimiz ana programın bilgisini taşıyor. Fakat çok muazzam bir, ya ben burayı var ya bağıra bağıra söylemek istiyorum. Düşünebiliyor musun? Evreni var eden her zerre, mikrokozmos, Yani gözle görülemeyen, en küçük zerrede levh-i mahfuzda yazan tüm ana programın bilgisi kayıtlı. Kuantum fiziğinin üstatları dediğimiz David Bohm bunu iddia ediyor mesela.
Yani hologram evren dediğimiz şey de aslında bu. Oradan holograma gireceğiz ama ben dediğim gibi başa dönüp o soruyu tekrar soracağım. Size bu kitapları yazdıran şey neydi? Çünkü siz bir fizik kitabı ya da işte ben bu kanunları yazayım diye çıkmadınız diye biliyorum.
İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Rüya bu dünya. Hazreti Peygamberimizin bu sahih hadisi beni o kadar etkiledi ki ben alemlerin elçisi, alemlere rahmet olarak gönderilen bu elçinin öylesine sadece şairane bir söz olsun diye bunu söylememiş olabileceğinden tabii hiçbir şekilde şüphemiz yok. Muhakkak ki bunun altında çok derin bir gerçeklik yatıyor. İşte evrenin kuantum fiziğiyle holografik yapılanmasını anladığımızda, ki biraz sonra bana sor, bu holografinin simülasyonla bir alakası var mı? Yok.
Sorularımın arasında var.
Simülasyonu da yok. Nedir holografik ilke? O zaman işte Hazreti Peygamberimizin rüya bu dünya dediği bu hadisinin bilimsel açılımıdır bu. Veya İbnü'l-Arabi Hazretleri'nin varlık, daha varlığın kokusunu bile almadığı, her şey ilahi nurun aynaya yansıyan bir yansımasıdır derken ne demek istedi? Şu an bilim bunu açıklıyor ve kuantum fiziğinin eş zamanlılığını, kuantum fiziğindeki dalga pozisyonunu, kuantum fiziğindeki dolanıklılığı bize bir mantık içinde gösterebilen tek evren kuramı holografik evren kuramıdır. Onun için çok heyecanlıyım. Üçüncü kitap bunu anlatıyor. Çünkü velilerin, ariflerin, peygamberimizin, aslında Kur'an'ın burası bir oyun ve eğlence alanıdır. Gerçek hayat ahiret yaşamıdır dediği Ankebut 64. ayetindeki bu vurguyu bilim cephesinden, bilimin kelimeleriyle anlatan, ifade edebilen Kur'an holografik evren yapısıdır.
Evet, ben burada bu cümlenin altını çizmenizi istedim. Çünkü ben bu sorumun cevabını aslında biliyorum. Ama siz bunun gerçekten altını çizin ve sizin orada kitapları yazarkenki çıkış noktanız neydi? Ne üstünde aslında insanların ayağını güçlendirmeye, bastığı yerde sağlam olmasını niyet ettiğiniz, murat ettiğinizi görsünler diye bu cümleyi tekrar sizden duymak istedim. Neden? Çünkü bana özelden de yazıyorlar. Ay, imanımız mı sarsılacak? İşte aslında
Bak bir
bir
şey söyleyeyim mi? Az önce bu programın yayınını açmadan
simülasyondamıyız?
elimde bir kitap var. Çok kıymetli. Profesör Doktor Sultan Tarlacı'nın bir kitabını okuyorum. O kadar ifade, yani tam ifade etmek istediğim, hep söylediğim, eğitim programlarında da hep söylediğim şeyi o kadar güzel, naif bir şekilde hoca dile getirmiş ki. Bütün kitapların ve peygamberlerin bize iki büyük mesajı var. Bir, Allah'a iman değil mi? Onu bilme ve kabul etme. İki, ölümden sonra hayata iman, ahirete iman. Kur'an'da o kadar çok ayet var ki biz sizi bunun için sınıyoruz diye. Kim ahirete iman etmiş, etmemiş? Ahiretin, yani bu bedenin bir illüzyon olduğunu, gerçek yaşamın bizim şu an gözle idrak edemeyeceğimizi ve gerçek yaşamın da ölüm sonrası dediğimiz o illüzyondan uyanma safhasında gerçekleştiğini bize bilimsel kanıtlarıyla anlatabilen Kur'an yine holografik evren kuramı. Çünkü holografik evren kuramında yaşadığımız bu gerçekliğin David Bohm'un sözleriyle devam edeceğim. Diyor ki asıl başka bir yerdeki bir hakikatin yansımasıdır diyor burası. Ve ben hatta bunu okurken dedim ki keşke onunla yan yana gelip ona levh-i mahfuzu anlatabilseydim. Çünkü anlattığı şey bu.
O zaman buradan başlayalım. Hologram deyince ne kastediyoruz?
Hologram derken şunu kastediyoruz. Başka bir yerdeki bizim göremediğimiz ama var olan bir gerçekliğin bir yansıması demektir hologram. Zaten bütün tasavvuf, arifler, veliler, peygamberimizin kendisi tüm aslında mistizm, uzak doğu mistizme kadar hepsiz bu dünyanın, Platon da dahil, bu dünyanın bir gölge alemi olduğunu, asıl gerçekliğin ölüm sonrası uyandığımızda vuku bulacağını, hakikate orada kavuşacağımızı bildirmiyorlar. Yani biz holografik evren kurumu deyince Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz ki, olanı söylüyoruz. Fakat benim çok şaşırdığım bir şey var. Şimdi bizden bir önceki nesil, ben hep Anadolu irfanı diyorum Emine Ebrar. Bizden bir önceki nesil bu bilgileri çok güzel kanıksayarak konuşur. Bu dünya hayal der, bu dünya rüya der, yalan dünya der. Şimdi işte demin ilk başta söylediğim şey var ya, materyalist zihniyet, materyalist ideoloji insan zihinlerini o kadar aslında farkında bile değiller. Öyle işgal etmiş ki bu gözüyle gördüğü madde diye kabul ettiği şeyin ardında başka bir hakikatin olabileceğini insanlar gerçekten inanamıyorlar. Holografik evren kuramı aynen Kur'an'da Levh-i Mahfuz'un anlattığı hikayeyi anlatıyor bize. Sadece bilimsel bir kelimelerle kurguluyoruz bunu. Yani farklı bir şey yok. Sadece kelimeler farklı.
Bu Platon'un mağara alegorisi dediğiniz şeyde de o görünen cisimler ayaklarıyla bir duvar kenarında bağlı ve ışığın vurmasıyla o cisimlerin yansımasının dünyasını anlatıyordu. Dediğiniz gibi tam da bir hologramı anlatıyor. Yani ışığın yansıttığı maddenin bir yerde zuhur etmesinden bahsediyorsunuz.
Aynen. Zaten Mahmut Şebussery'nin Gülşen İraz adlı muhteşem eseri ilk kitabımın giriş sözleridir orada. Ne diyor? Yokluk mutlak varlığın aynasıdır. Tüm mutasavvıf ehli alemi, bu gördüğümüz alemin bir hayal olduğunu, bir gölge olduğunu ama neyin gölgesi? Bir hakikatin gölgesi olduğunu ifade etmişler. Bu bilgiler yeni bilgiler değil ki zaten. Biz bunları artık bilimsel bir kuram ve matematiksel olarak doğrulayabiliyoruz yani. Adını da holografik evren kuramı koydu. Hepsi bu. Bunun simülasyonla bilmem dijitalizmle falan hiçbir alakası yok. Şimdi bazen YouTube'ların videolarını altına şöyle yorum getiriyorlar. Canım siz simülasyon yok diyorsunuz. Anlattığınız şey simülasyon. Kardeşim anlattığımız şey simülasyon değil. Bizim anlattığımız şey buranın bir rüya alemi olduğu, simülasyon teorisini iddia eden mesela Watson diye bir fizikçi var. NASA'da çalışıyor üstelik. Adam diyor ki hepimiz dijital karakterleriz. Uzaylıların simüle ettiği bir, efendime söyleyeyim, dijital bir dünya içindeyiz. Ya ben buna karşı çıkıyorum.
Ve
Bunun
sadece siz değil bu arada, bilim dünyası da onu çok ciddiye almadı çünkü böyle bir enerji kaynağı yok diyorlar işin açığı.
Kaku, Mişi Kaku, adam bunun için kitap yazdı. Yani böyle bir şey olası değil. Bütün bir evreni simüle edebilmek bir dijital ortamda olası bir şey değil. Şimdi bu evren kuantum fiziğini hani araştıracak olursak analog mu, dijital yansıması mı var? Evet, dijital yansıması var. Dijital sinyallerde görülen bir takım efektler var. Okey, ama analog efektler de var. O da ne biliyor musun? Mesela epigenetik. Yani DNA bilgi işliyor. Tamamen dijital giden bir evren yapısı yok. Hem dijital hem analog ilerliyor. Bunları o kadar detaylı yazıyorum ki kitapta. Hakikaten sorulmadık hiçbir soru bırakmayacağım inşallah. Reenkarnasyona kadar nedir bu reenkarnasyon yanılgısı? Hepsini kaleme almaya çalışıyorum. İnşallah aydınlanacaklar. Holografik evren kuramı aslında bütün tasavvufun ve Kur'an'ın aslında bize uyarı yaptığı, bilhassa Ankebut 64. ayette bildirdiği buranın hayali, buranın bir imtihan dünyası olduğu ama gerçeklik olmadığı, gerçekliğe ölünce uyanacağımızın biz fizikteki adını koyduk.
Yani ben şöyle anlıyorum sizden. Simülasyon olmayan bir şeyi dijital bir şekilde gösterme şekli, ama hologram dediğimizde olan bir şeyin yansıma halinden bahsediyoruz.
Olan bir gerçekliğin gölgesidir. Hologram budur. Bir evrenin holografik olduğu nereden belli? Bir hologramın en bilindik özelliği nedir? En küçük parçası, yani bir hologram filmi milyon parçaya da ayırsanız, her parçanın üzerine ışık tuttuğunuzda bütünün resmini gösterir. Evrenin yapılanması da bu şekilde. İşte zerre küle aynadır. Sözü budur. Veya Arabi Hazretleri'nin 18 bin alemi bir zerrede görmüşem sözü de bu. Bu koreografinin bir özelliğidir. Yani farklı bir şey söylemiyoruz aslında.
Yani mesela ben hologram dünya, hologram evreni konuşurken hiç aklıma gelmemişti ama sonra en son konuştuğunuzda derste 2004 yılında çıkan Will Smith'in Aerobat filmindeki o hologram sahnesi geldi gözümün önüne. Ondan sonra bir sürü şey açıldı kafamda. Çünkü hep hani soruyorlar ya işte cüz-i irade var mı, etki edebiliyor muyuz, bilmem neyiz. Orada o profesörün o hologramını belirli noktalara konduğunda ve Will Smith ona belirli soruları sorduğunda cevap alabildiği bir hologramda o beni çok etkilemişti. Yani eğer siz hologramdaysak bile belirli yerlerde belirli soruları sorduğunuzda sizi daha ileri bir adıma götürecek işaretler var onun içinde. Ama işte
Aslında
sizin de
bütün
onu dediğiniz
işaretler
şey enerjiyle gene alakalı bir şey. Sizin o
var.
enerjide
Aynen öyle.
olmanızla.
Aynen öyle. Yani sen hangi, bunu bir radyo alıcısını gibi düşün kendini, öyle hayal et. Senin kendi alanın neredeyse, diyelim ki 100 frekansta mıyım ben? 100 frekansta yayılan frekanslarla eşleşeceğim. Eğer 60'taysam 100 frekansı ile eşleşmem olası değil. Bu evrensel bir kaide zaten. O yüzden hani evreni değiştirmek diye bir şey söz konusu değil. Kişi kendini değiştirebilir ancak.
Benim mentorum vardı Toronto'da, Bob Proctor. O da şey derdi, yani sen şimdi bir telefon numarası ve hat almazsan ben seni nereden arayacağım? Böyle şok olmuş. Doğru ya, benim bir numara alıp hat almam lazım ki o sinyali oradan alabileyim. Yani çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Şimdi bu konuyla alakalı devamında ne konuşalım? Benim sormadığım bir şey var mı? Size gelen
Yok,
sorularda.
bence gayet açıklık getirdik. Çok da fazla sürprizleri şeye bırakalım, kitaba bırakalım. Çünkü evrenin holografik yapısının ötesinde insan beyninin esas holografik yapısı çok muhteşem. Hani algılara dayalı gerçekliği beyin nasıl oluşturuyor, değil mi? Dışarıda gördüğü nesnenin %15 bilgisini alıyor, işliyor ve içeride bir görüntü görerek buna dış dünya gerçekliği diyor gibi. O kadar çok detay üzerinden yola çıktım ki, tabii zor bir konu ve bu konunun anlaşılabilmesi için de kitabın o sırasıyla tabii okunması gerekiyor. Hani bir iki programda ancak yapılabilir. Mesela bir sonraki programda hologram beyin konusunu işleyebiliriz. Zaten seninle ortak bir eğitim başlatıyoruz Haziran'da. Burada bu hologram beyin, holografik evren, DNA'nın fraktal yapıları, ruh, beden, yani tüm günlerin hepsi bir bütün olarak işlenmesi gerekiyor. İnşallah mesela bir sonraki programda da beynin hologram yapısını işleyebiliriz. Çünkü düşündüğümüz gibi hafıza dediğimiz kavram beynin katı maddesel bir yerinde kayıtlı bir mevhum değil. Bunlar ispatlı, bunlar bilimsel veriler.
Evet ve hep diyorsunuz ya işte bilimle aslında mistiklerin kavuştuğu nokta bu iman noktası. Yani iman kaybedecek bir şey yok. O bütünlükte, o connectumda aslında imanı
Şey
fark
söyleyeyim
edecek, o
mi?
tekliği görecek.
Evrenin bu ihtişamını fark ettiğinizde sizin hayret ve bu ihtişam karşısında gözlerinizin dolması gerekiyor. Ne demek yani? Bakın, İbnül Arabi Hazretleri'nin 18 bin alemi bir zerrede görmüşüm dediğini bugün fizikçi David Bohm söylüyor. Diyor ki, gerekli frekansları keşfedebilirsek bir gün parmağınızın ucunda Mars'ı görebilirsiniz. Çünkü evrenin yapılanmasında her minik kübit evrenin tümüne ait bilgiyi içeriyor. Peki bunu bizim arifler nasıl dile getiriyor? Parça bütün ilişkisini anlatıyor. Peki Peygamberimizin hadisini biliyor musun bu konuyla ilgili? Zerre küle aynadır. Onun açılımı bu zaten yani. Bu nasıl bir ihtişam ya? Düşünebiliyor musun? Evrendeki en küçük mikrokozmosda bütünün tüm bilgisi ve kendisi de var. Bunun karşısında imanınızın çok güçlenmesi gerekiyor. Çünkü yaratıcının ihtişamını ve Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü her zerrede bu şekilde görebilmek, bu anlattığımız şeyler birer mucize, insan akıllarının, melekelerinin kavrayışının ötesinde bir durum. Bunu idrak eden insanın ihtişamdan ve aşktan gözlerinin dolması gerekiyor.
Bir de burada çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Onu da altını çizelim. Yani neden iman tarafına geçiyorsunuz? Çünkü zaten %1'lik kısmı işte gözünüz görüyor, kulağınız duyuyor, hisleriniz sınırlı. Yani hepimiz aptalız, anlamıyoruz değil. Biz sınırlı varlıklarız. Yani bir noktadan sonra sadece hislerle anlayabiliyoruz o bütünlüğü. Ya da işte böyle deliller geliyor ve o delilleri parça parça bir puzzle'ın parçaları gibi, ama gene mesela 10 maddelik bir puzzle'sa bir ikisini görüyoruz. 8'ini gene hayal etmemiz gerekiyor bu durumda, ki gözün görmesi de buna benzer bir şey. Şimdi ben burada tekrar teşekkür edeceğim. Neden? Çünkü tam böyle kuantum yöntemleriyle yaratmalar, kuantumla bir şeyler bir şeylerken bize kuantum böyle güzel anlattığınız ve tekrar bizi böyle ayağımızı sağlamlaştırdığınız bir
Yaratmak
yere.
dediğimiz kavram yalnızca alemlerin Rabbine ait. Zuhur ettirmek, tezahür ve yaratım aynı şeyler değil. Kuantum fiziğini hani şu kelimelerle çok tanımlıyorlar ya, işte istedim ve tezahür ettirdim. Tamam da tezahür ettirdim başka bir mana. Yaratım olmuyor. Tezahür, zuhur etmek. Ne demek o? Aslında frekans olarak senin algıları algı alanının dışındayken, yani duyularının algısının frekanslarının dışındayken, senin algı alanının içine kendi frekansını düşürerek sana görünür olmasıdır zuhur etmek. Burada bir yaratım yok.
Mesela biz bu programı çekiyoruz ama siz eğer YouTube'unuza girer bunu açarsanız siz bunu zuhur ettirmiş olursunuz. Ama siz bunu yaratmış olmazsınız çünkü biz oturduk yaptık bunu. Biz yaptık. Ama siz açarsanız zuhur etmiş olur sizin hayatınızda gibi.
Aynen öyle. Bir gün bir programda da levh-i mahfuzu mutlaka konuşalım. Çünkü levh-i mahfuzun yani işleme sistemi anlaşılmadan kavram kargaşası hep böyle sürüp gidecek. Çünkü ben hep bunu şu örnekle veriyorum. Hatta bir iki gün önce de gene onu kitaba ekledim. Eskiden işte daha ilkelken bu şey internetler işte web sayfaları falan tasarlarken değil mi? İşte rengini memgini oluşturmak için seçim yapardık. Nereden seçim yapıyorduk? Seçeneklerin içinden seçim yapıyorduk. Şimdi işte olaylar daha gelişti, internet daha hızlandı, her şey daha muhteşem. Şimdi artık şeyi de tamamen kendinizi özelleştirebiliyorsunuz, seçim yapıyorsunuz. Hala nereden seçim yapıyorsunuz?
Seçenekler için.
İşte bu kadar yani. Hani hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Seçim yaptığınız alan Kur'an'da biz ilk andan son ana kadar her şeyi yazdırdık. Orada hazır dediği alandan seçim yapıyorsun.
Evet.
Ana bir programdan seçim yapıyorsun. Levh-i mahfuzdan. Yani özgür iradenle sınırlandırılmış bir alandan seçim yapıyorsun. Dolayısıyla hani özgür irademiz de biraz işte sanki egoyu, nefsi
Besliyor.
oyalayıp tatmin eden, o da kendi başına ayrı bir illüzyon gibi.
Evet.
Hem var hem yok.
Evet. Yani ben sizin zaten şu cümlenizi duyduğumda çok etkilenmiştim. Ha dedim, cümle bu. Rastlantısal değil, olasılıksal. Olasılıksal da zaten siz yaratmış
Hesaplandı.
olmuyorsunuz.
Aynen öyle. Aynen.
Bir hesap
Yani
kitap, bir düzen
evrene ait
içinde.
tüm işleyişler, biliyorsun konuları. İşte yeryüzü şekillerinden, işte ne bileyim DNA'nın seçimine kadar bir ağacın dal
Fraktal
vermesine
yapılar. Evet.
kesiyorsun dallanma. O konuları çok iyi biliyorsun. Hatta sen onu işleyeceksin değil mi eğitimde? Nöron dallarının dallanmasını. Bunlar bile bir matematiğe oturuyor. Bu da şu demek. Onlar da rastlantısal değil.
Evet.
Bu kadar basit.
Bu kadar basit.
İnsan kendini kandırmaktan öteye gidemiyor.
Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bugünkü program bu kadar olsun ama
Teşekkür
eklemek
ederim.
istediğiniz şeyler varsa onu da alalım.
Hayır, çok ifade edebildiğimi düşündüm. Hani bu hologramla zihni karışanlar varsa çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi çok zarif bir şekilde ifademi kabul ettiğin için.
Ben teşekkür
Çünkü zor kavramlar
ederim.
bizi her dinleyen işte fiziğimizi falan bilmek zorunda da değil.
Değil.
Ama bilimi takip etmek lazım, ilerlemeleri takip etmek lazım. Kalbimizde hissettiğimiz şeylerin bilimle açıklanabiliyor oluşu bence insanların imanını çok yükseltecek bir şey. Öyle değil mi? Çünkü Allah diyor ki kanıtları senin gözün önüne seriyorum. Alemin her yerinde gör diyor bunları. İşte bilim yoluyla bunları görüyoruz aslında. Onun kanıtlarını. Şu an anlattığımız şeyler de Allah'ın işaretleri değil mi? Bu kadar başka
Yani
bir şey anlatılmıyor.
aynen. Bana da şey gibi geliyor. Hani bu çoklu okuma yapmanızın size verdiği bu bilgileri birleştirme hali, dediğiniz gibi hem bize de daha kolay geçiyor. Ve sizin mesela anlatımınızda da diyelim onlar bana göre de ilahinin dilleri gibi. Yani matematik de bir dil, işte fizik de bir dil, başka şeyler de bir dil. Ne kadar çok dil bilirseniz, bir lisan bir insan, iki lisan iki insan dedikleri gibi, hani çoklu algılayan zihinlere sahip olabiliyoruz diyeyim.
Ya şey çok kıymetli. Yani son sözüm de bu olsun.
Tamam.
İlk emir. İlk emir ne? Oku.
Evet, değil
Bunu
mi?
bitirelim mi?
Tamam.
Oku. Okuyun
Bugünlük de bizden
kardeşim.
bu kadar olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.